Türk İdare Tarihi Blok 2. Bilhassa günümüze kadar ulaşan kral mezarlarından çıkarılan bronz kabartmalar, yeşim taşları, ipekli dokumalar ve renkli kumaşlar, bölüm başında belirttiğimiz Çin'den Akdeniz'e uzanan büyük mübadelenin en güzel örnekleridir. Raux, 2006-116 Hunların sonunu getiren olaylar milattan sonra 40'lı yıllarda olgunlaşmaya başladı ve imparatorluğu oluşturan kavimlerin merkeze isyanıyla ivme kazandı. Gerek veraset gerek iç çatışmalar nedeniyle parlak günlerinden hızla uzaklaşan Hunlar, Çin'in müdahaleleri ile kısa sürede dağılma noktasına geldi. Tahta çıkma ilkelerini oturtamamış Şe, federe devlet şeklinde ortaya çıkmış imparatorluğun dağılma süreci, devlet aklına ve veraset sistemine keskin prensipler getiren Fatih Kanunnamesi'ne değin, hem İslam öncesi hem İslam sonrası Türk devletlerinde pek çok defa yaşanacaktır. Türklerin bir kez daha devletli toplum olarak sahneye çıkması için 500 asrın geçmesi gerekmiştir. Kendilerine Türk diyen ve Çin kroniklerinde Tukiu olarak geçen terim neredeyse Türkçe konuşan tüm halkları ifade eder hale gelmiştir. Mevcut egemenlere kısa sürede ve kesin şekilde varlıklarını kabul ettiren bu yeni halkın kendilerini kök Türk yani mavi kutsal olarak ifade etmeleri haylice anlamlıdır. Çünkü Orhon anıtında da yazıldığı üzere, yukarıda mavi gök, aşağıda karanlık yer var olduğunda bunlar arasında insanoğlu yaratıldı. Bu insanoğulları üzerinde atalarım Bumin ve İstemitağan hüküm sürdüler. Söz konusu mevcudiyetin ilahi kökenleri olduğuna inanıyorlardı. Diğer yanda Göktürkler soylarının Hunlara dayandığına inanmaktaydı. Çin kayıtlarında da benzer açıklamalara rastlanması ihtimalin yüksekliğini göstermektedir. Yine de pek çok ilk çağ uygarlığı gibi Göktürkler de şecerelerini efsanevi ögelerle anlatmayı seçmiştir. Kurucu ataların dişi bir kurt tarafından yetiştirilmesi veya demircilik yetenekleriyle dağı eritmeleri gibi muhteşem kolektif hafızada da yer etmiş söylencelerdir. Kurtu devletin sancağına kazıyan ve ona Kaan katılımlı özel tören günleri adayan, öte taraftan da demircilerle şamanları bir sayan anlayışın altında çok güçlü uhrevi bir temel bulunmaktaydı. Devlet idaresine damgasını vuran dini yapılanmaya geçmeden önce kurucu hükümdarların ve ardıllarının faaliyetlerine bir göz atalım. Bumin Kağan'ın Moğolistan'a hakim avarları tarihten silmesi, Türklerin yeni adreslerini de tayin etmişti. Ötüken adı verilen nehirler ve ormanlarla çevrili Kuzey Moğolistan bölgesi, en baştan itibaren imparatorluğun esas merkezi olarak sivrildi. Bu nedenle Türkler, Orhon nehrinden beslenen dağlık ve ormanlık alana, Kutlu Ötüken Ormanı, Havza'ya da Ötüken Yeri adını vermişlerdi. Hunların merkezi, Ejderler Şehri, Göktürklerin Ötügeni, Uygurların Ordu Balığı hep bu havza içerisinde kurulup yükselmişti. Raux'un da altını çizdiği üzere bölgenin kaderi adeta üzerindekilerin alın yazılarıyla kesiştirilmiştir. 6. Türk İdare Tarihi Asena, Göktürk kurucu hanedanı Aşina boyuna mensuptu ve aile mensupları kendilerinin mitolojide anlatılan dişi kurttan yani Asena'dan geldiklerini iddia ediyordu. Ötüken ormanından daha yüce bir yer yoktur. İmparatorluğun birliğini sağlayan toprak Ötüken ormanıdır. Ey Türk halkı, Ötüken ormanında oturuyorsan sonsuz imparatorluğun hakimi sensindir. Bumin'in ışıltılı zaferi, ertesi yıl gelen beklenmeyen ölümüyle gölgelenir. Tahta, oğlu Nugan otururken, Nugan'ın görevlendirmesiyle Batı topraklarının başına amcası İstemi tayin edilir. İstemi'nin parlak komutanlığı ve zaferlerine rağmen Kaan unvanını kullanmaktan imtina etmesi Yabgu ailesini tercih edecektir. Ülkeyi olası taht çekişmelerinden uzak tutarken, devletin hazinesini ve sınırlarını tahminlerin ötesinde büyütecektir. Önce avarların bakiyesini, sonrasında da özellikle Afganistan platolarını ellerinde tutan Hunların güçlü bir kolunu, Ak Hunları ortadan kaldırarak Sasanilere komşu olurlar. İki devlet arasındaki ilişkiler başta dostane bir havada gelişmiş ve Roma'dan Bağdat'a tüm imparatorluklar üzerinde derin izler bırakan İranlılar, yeni komşularını yönetimden edebiyata pek çok sahada etkilemiştir. Türkler, tıpkı Çinlilerle olduğu gibi Sasanilerle de ittifaklar gerçekleştirmiş ve bunu evliliklerle de sağlamlaştırmışlardır. Çok daha sonraları Osmanlıları ne dahi başvuracağı bu işbirliği yakınlaşma taktiği, idare sanatının sık kullanılan pratiklerinden birine dönüşecektir. Sasaniler ile Gök Türkler arasındaki balayı günleri, İpek yolu gelirlerinin paylaşımında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kısa sürmüştür. İstemi Yabgu'nun Sasanilere karşı Bizanslılarla ittifak kurması ise çatışmanın çok geniş bir coğrafyaya yayılmasına neden olmuştur. İlk Türk-Bizans görüşmeleri, Göktürk elçilerinin 576'da geldiği İstanbul'da başlamış ve bir dizi elçi alışverişinden sonra sağlam bir ittifakın zemini yaratılabilmişti. 602-630 tarihleri arasında sürecek olan Bizans-Sasani savaşları, anlaşmanın en somut sonucuydu. Belirtilen sürede Türkler de özellikle Kafkasya üzerinden İranlıları sıkıştırmıştı. Tarihçiler bu yıpratıcı savaşların asıl Araplara yaradığını, sonraki 10 yılda başlayacak olan İslam yayılımının bu nedenle kolaylaştırıldığını iddia etmektedirler. Öyle veya böyle söz konusu yıllarda Türkler kendi iç sorunlarına döneceklerinden bu gelişmelerin uzağında kalacaktır. Gök Türklerin 3. neslinden itibaren Batı ve Doğu arasındaki ilişkiler eskiyi aratacak hale gelecek ve Hunlardan aşina olduğumuz veraset sorunları neredeyse isim değişiklikleri dışında aynen yaşanacaktır. Duga'nın varisi Taspar'dan sonra tahta geçen Kaanları, Batı yabgularının onaylamaması önce iç savaşa, Çin'in Doğu Gök Türklerine destek vermesiyle de uluslararası savaşa kapı aralamıştır. 650'lere gelindiğinde Çinli bürokratların akıllı manevraları, Gök Türk İmparatorluğunu tatlı hatıralara dönüştürmüştü. Federasyon tipi imparatorluklara sahip olmakla beraber taht kanununu çıkaramamanın bedeli bir kez daha esaret ve yıkımla ödenmişti. İmparatorluk kurmuş bir halktım, bir kağanım vardı. El Kağan elindekilerin alınmasına göz yumarak halkını, oğullarını köle, kızlarını da Çinlilerin odalığı yaptı. Türk soylular Türk adlarını unuttular. Çinli olan soylular Çinli adlar aldılar ve Çinli Kağan'a boyun eğdiler. İkinci Gök Türk veya Orta Öğretim kitaplarında geçtiği ismiyle Kutluk İmparatorluğu'nun kuruluşu, taşlara kazınan umutsuzluk ağıtlarının ortasında gerçekleşir. Türk tarihinde sık sık karşılaşılacak karizmatik hükümdar eksenli anlatılara örnek gösterilecek şekilde İlteriş, 680-691 arasında kendisine Kaan unvanı kazandırmış ve Türkleri bir kez daha Moğolistan'ın hakimi kılacak muzaffer seferlere çıkmıştır. Oğuzlar ve Çinlilere boyun eğdirilmiş, Ötüken ormanları bir kez daha İmparator 1. Ünite. Eski Türklerde yönetim yapısı 7 Sasaniler. 224-651 tarihlerinde hüküm sürmüş. İkinci Pers İmparatorluğu da denen İran Devleti. Gun merkezi haline getirilmiştir. Ardalı Kapyan, Çin'e yönelik ganimet ve vergi getirili akınlara çıkarken, oğlu Bilge Tunukuk'la beraber batıya yönelerek Kırgızlar ve Türgeşlerin bağımsızlığına son vererek kendisini şah ilan ettirmiştir. Bir kere daha devletin sonunu getirecek veraset yasaları işletilir ve Kapyan, oğlunu batı kanadının kağanı ilan eder. Bilge'nin yeni komşuları, yeni inancın güçlü temsilcileri Müslümanlardır. 700'lerin ilk çeyreğindeki sert mücadelelerin kazananı yoktur. Ancak ülke içinde göçebe Karlukların ve hemen ardından Türgeşlerin uzun soluklu, sert başkaldırıları Batı Gök Türklerini hedeşlerinden ve gücünden uzaklaştırır. Doğuda ise Kapgan sonrasında tahta silik karakterli bir hükümdarın tahta çıkması, çözülmeye yatkın Kabile bağlarını tehdit eder. Bilge'nin kardeşi Kültegin'in doğudaki mevcut hükümdarı ve danışmanlarını ortadan kaldırması ve Bilge'yi doğunun kanı ilan ettirmesiyle buhranın önü alınır. 716-717 Bilge'nin 734 yılında ölümüne kadar sürekli olarak Oğuzlar, Karluklar ve Çinlilerle mücadele içinde olması, meşruiyetinin sadece ülke içinde değil, ülke dışında da sorgulandığını göstermektedir. Bakanlarından biri tarafından zehirlendiğinde 3. Türk Devleti'nin de sonuna gelinmişti. Çocuklarının, babalarının dirayeti ve Tunukuk'un Bilge yeniden yoksun olması, 741'de farklı karakteriyle tarih sahnesine çıkan diğer bir Türk imparatorluğunun yani Uygurların kurulmasına yol açmıştır. Kutluk Devleti'nin sonunu hazırlayan iç ayaklanmalarda özellikle 3 Türk boyunun adı sürekli zikredilmiştir. Karluk, Basmi ve Uygur Türkleri, Kutlukları dize getirdikten sonra bu sefer kendi aralarında Moğolistan'ın hakimiyeti üzerine mücadeleye girişmişlerdir. Basmilileri kolay bir şekilde boyun eğdiren Uygurlar, eski Türk devletlerinde gördüğümüz üzere Moğolistan coğrafyasını Karluklar ile paylaşma yoluna gitmişlerdi. Eski Türk devletlerinin mirasına sahip çıkan Uygur hükümdarları, taht merkezi olarak kendisine Ötüken ormanlarını seçerlerken, Karlukları batının, kendilerini de doğunun hükümranı olarak göstermişlerdi. Devletin kurucusu Kutlu Bilge Külkağan'ın 3 yıllık iktidarından sonra tahta, gökten gelen imparator, imparatorluğun kurucusu unvanlarıyla Tengri Bonish İlteriş Bilge Kağan çıkar. 747 eski Türkler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Roxon'un da altını çizdiği üzere, böylesi abartılı ilkablar daha önce hiçbir Türk hakanı tarafından kullanılmamıştı. Uygur Kağanlarını süslü ifadeler kullanmaya hangi uygarlığın etkide bulunduğu hala tartışılan bir konudur. Ancak İran devlet adabında hükümdarlara abartılı payeler biçildiği bilinmektedir. Benzer şekilde Osmanlı devlet adamları da benzer etkilenme nedeniyledir ki oldukça süslü sıfatlarla kendilerini ve hükümdarlıklarını nitelemişlerdi. Uygurlarda değişim sadece devlet adabında olmamış, belki de en önemlisi inanç sisteminde görülmüştü. Çinlilerin aciz kaldıkları bir iç isyan sonrasında Uygurlardan yardım istemeleri üzere İlteriş, Lo Yang ve Şangay'ı ele geçirerek isyanı kontrol altına almış, ancak buralardaki Uygur istilası tahtın diğer sahipleri tarafından da devam ettirilmişti. Uygur hükümdarlarının Çin kültürü ile kurdukları doğrudan ilişkiler, Mani dininin Türkler arasında popüler hale gelmesine, bir süre sonra da resmi din olarak kabul edilmesine yol açmıştı. Yeni dinin devlet teşkilatına etkisi, Mani rahiplerinin karar alma organlarına dahil edilmeleriyle daha da artmıştı. Hükümet meselelerinin daima Maniyeist din adamlarına sorulması, Çin kroniklerinde belirtilecek kadar yaygınlaşmıştır. Karabagason'un yazıtındakiler her ne kadar abartılı da olsa üretim biçimindeki değişime dikkat çekmesi bakımından çok önemlidir. 8 Türk İdare Tarihi Maniyeizm. Hazreti İsa, Zerdüşt ve Buda'nın öğretilerini harmanlayan M.S. 3. asırda Pers İran'ında yaşayan Mani'nin geliştirdiği inanç sistemi ve ahşi adetleri olan ve kanseline boğulmuş bu ülkenin sebzeyle beslenilen bir ülke haline geldiğini, insanların öldürüldüğü o yerin iyilik yapmanın teşvik edildiği bir yer olduğu, Uygurların bir diğer iki farklılığı Maver-Ünmir bölgesinde İranlılardan gördükleri yazıyı kendi dil yapılarına göre değiştirip Uygur alfabesini geliştirmeleri olmuştur. Böylelikle çevre ve eski uygarlığa ait yazılı hazineler Uygurca'ya çevrilirken, Türkçe'de ilk özgün ürünler verilmeye başlanmıştır. Yeni alfabe o kadar benimsenmiştir ki Altaylardan Orhon'a tüm Türk Moğol kavimlerine ve kuşkusuz Cengiz Han devletine mensup bitirgiçiler yani katipler yazışmalarını yürütmüşlerdir. Uygurları kendinden önceki Türk devletlerinden ve zamani çoban imparatorluklarından ayıran başat özelliği yerleşik hayata geçmiş olmalarıydı. Yeni hayat tarzı sayesinde hem yukarıda saydığımız kültürel atılımları gerçekleştirebilmişler hem de şu an içinde bulunduğumuz yaşam biçimi ile çıkarımlarda bulunabileceğimiz bir hayat tarzına ulaşabilmişlerdi. Çin elçisi Wang Yanten'e Uygur prenseslerinin şehri olan Kao Cheyang şehri izlenimleri tahminlerimizi ete kemiğe büründürmesi bakımından önemlidir. Kao Cheyang şehrinde yağmur ve kar yağmaz. Aynı zamanda burası çok sıcaktır. Jingling dağlarından çıkan nehir, kentin tüm çevresine dolaşır. Tarlaları ve meyve bahçelerini sular ve su değirmenlerini işletir. Evler beyaz badanalıdır. Pek çok iki katlı bina vardır. İnsanlar iyi yüzlüdür ve usta sanatkarlardır. Zengin insanlar at eti yerler. Geri kalanlar ise sığır eti ve yaban kazı yerler. Onların müzik aleti olarak kullandıkları alet kopuzdur. Onlar samur kürkü postu, pamuklu kumaş ve çiçek motifleriyle işlenmiş elbise imal ederler. Onların adetlerine göre büyük bir kısmı ata binerler ve ok atarlar. Uygurlar gümüş ve pirinçten kaplar yaparak su ile doldururlardı. Onlar suyu birbirine fışkırtarak yahut suyu birbirlerine atarak spor yaparlardı. Onlar seyahat etmekten hoşlanırlardı. Müzik aletlerini de yanlarında taşırlardı. Kentte imparatorluğa ait fermanların saklandığı kule vardır. Bu kulede imparatorluk ferman ve mektupları çok dikkatli şekilde yerleştirilmiş ve kilitlenmiştir. Bu topraklarda fakir insan yoktur. İnsanlar uzun ömürlüdür. Umumiyetle 100 yaşının üstüne kadar yaşarlar. İzgi 1986-840'ta Uygurlar Kırgızlar önünde başarısızlığa uğrayıp tarih sahnesinden çekilirken Türklerin devlet teşkilatı, ataları Hunlarınkinden hayli farklı mecralara akmış, tam anlamıyla başkalaşmıştı. Yerleşik hayata geçildiği, yapılan işe göre müesseselerin ve buradan hareketli iş bölümünün ortaya çıktığı ve yazı üzerinden işlerin yürütüldüğü yeni devlet adabının olmazsa olmaz ögelerine değinerek konumuzu açmaya devam edelim. İlk Türk devletlerinin başarılarını ve ömürlerini belirleyen en önemli unsur neydi? Devlet teşkilatının toplumsal kökenleri Türk devlet teşkilatının temeli aile alt ünitesine dayanmaktaydı. Yapılan araştırmalar eski Türk aile tipi konusunda kesin hükümler verememektedir. Ancak tahmin edildiğinin aksine çoban hayatı ve mirasla ilgili geleneklerin geniş aile tipinin oluşumunu engellediğini göstermektedir. Geniş aile tipinden farklı olarak çocukların aile hukukunda mülk hakkı bulunmamaktaydı. Aynı şekilde ebeveynlerince evlendirilen gençlerin çoğunlukla evden ayrılmaları da yine geniş aile tipine dayanan toplumsal bir yapının bulunma ihtimalini azaltmaktadır. Türk İdaret Tarihi 2 Nolu Bloğun Sonu.